Hukuk Saati.
Merhaba sayın dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Hukuk Saati 3. bölümüyle sizlerle Kadriye Şenel hazırlıyor programımızı. Recep Özden var teknik masada. İpek Önder bugün rahatsız olduğu için ben Yasemin Pamukçu Başar'a mikrofonda. Evet, hukuk konumuz pek çok alanda. Hukukla ilgili sorularınızı da bekliyoruz ama programımızın şöyle bir İlk kısmını size bir anımsatmak istiyorum. Neler konuşacağımızı ikinci bölümünde zaten Bedrettin Can Polat ve Eyüp Sabri Can Polat olacaklar ve her konudaki hukukla ilgili sorularınızı bekliyoruz. Telefon numaralarımız +93 12 463 34 19 ve +463 34 21. hukuksaati@trt.net.tr adresinden bize ulaşabiliyorsunuz. Konumuz ve konuğumuzdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir konumuza giriş yapalım. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de uzun süre kalması oturma izni konusunda sorunların yaşanmasına yol açabiliyor bildiğiniz gibi. Oysa süresiz oturma iznine sahip olan ve yaklaşık 15 yıldır Almanya'da yaşayan Türklerin hakları yabancılar yasasına göre saklı kalıyor. Sorunla karşılaşmamak için de yabancılar dairesinden belge almak gerekiyor. Konuyla ilgili yasal düzenlemeler, emsal davalar ve Türkiye'de uzun süre kalmayı planlayan vatandaşlarımıza sonrasında bürokratik engellerle karşılaşmamaları için neler yaşamaları, neler yapmaları, nelere dikkat etmeleri konusunda önerilerde bulunacağız. Uzmanımız Avrupa Birliği hukuk uzmanı Doktor Temel Nal olacak. Kendileri Münih'te yaşıyorlar ve avukatlar. Ona merhaba diyelim, bu saygıdeğer konuğumuza merhaba diyelim ve sonra kendisini sorular yumağına boğacağız zaten. Merhaba Temel Bey.
Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız?
Teşekkürler efendim. Siz de iyi misiniz?
Allah'a şükür. Çok teşekkürler. Evet. Ya sizleri duyduktan sonra tabii her zaman iyi oluyor.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, ben şöyle bir konuya giriş yaptım Temel Bey. Oturma izniyle ilgili konuşacağız. Siz konuyu artık bir şekilde size gelen talepler, size gelen sorunlarla beraber şöyle bir güzelce özetleyeceksinizdir bize.
Çok teşekkürler. Yani uygulamada maalesef çok sık gördüğümüz bir sorun. Bu sizin anlattığınız konular. Çünkü ya vatandaşımızın genelde bu konuyu yanlış biliyorlar. Her 6 aydır giriş çıkış yaparsam haklarım saklı kalır diye biliyorlar. Hı hı. Ve bu kadar basit değil maalesef. Evet. Bazen vatandaşımız her 6 ayda giriş çıkış yapması bile gerekli değil. Hakları saklıdır. Bazen de her 6 ayda giriş çıkış yapsa bile oturum haklarını saklı tutamıyor.
Bazenler neler o zaman?
Şöyle bir özetleyeyim. Birincisi tabii Türk vatandaşı için işi biraz komplike eden bir konu var. O da ortaklık konseyi kararından doğan haklar. Yani Türk vatandaşımızın kısacası Avrupa hukukundan doğan hakları da var. Onları ben önce bir taraf ediyorum. Onları ikinci bir konu olarak işleyelim.
Tamam.
Alman yabancı yasasına göre siz zaten söylemiştiniz. Eğer ki vatandaşımız 15 sene Almanya'da yaşamış olduysa ve süresiz oturma hakkı sahibi ise ve Türkiye'ye artık uzun süre Türkiye'de yaşama başladığı tarihte de geçimini temin edebiliyorduysa, o zaman oturum hakları temeli Türkiye veya başka bir ülkeye göçmüş olsa bile oturum hakları saklı kalıyor.
Evet.
Ve bunun için illa yabancı dairesinden bir izin alması veya da bir belge alması da gerekli değil.
Aynı zamanda Temel Bey, giriş çıkış yapmasına da gerek yok o halde, öyle mi?
Hiç. Ne Almanya'da ikamet göstermesi gerekir, ne giriş çıkış yapması gerekir. Hı hı. Bunlar olmadan hakları saklıdır. Yeter ki o dediğim 3 şartı yerine getirsin. Uygulamada hep ama maalesef bu sorun çıkıyor. Nasıl sorun çıkıyor? Bazen tabii Almanya'daki memurlar bunu yanlış biliyor. En çok gördüğüm hata, o belgeyi almazsa zaten oturum hakları ölür diye düşünüyorlar. Ya da hiç bu detaylı soruları sormadan vatandaşımızın uzun süre yurt dışında kaldığını anlayınca ha senin oturma hakların ölmüştür diye hemen damgayı vurup vatandaşımızı geri gönderiyorlar. Onu da maalesef sık görüyoruz. Bazen de vatandaşımız huduttan bile giriş yapamıyor. Huduttaki polis memuru bile bunu yanlış bilgilerle geri çevirdiğini görüyoruz. Yani maalesef esas bir sorun. Konu hele de çünkü bizim vatandaşımızın oturum haklarını sorulardan da kurtarabiliyoruz. Eğer ki mesela daha geçenlerde bir yine vatandaşımızın sürece oturma hakkını geri aldık. Daha 2009 senesinde dediğim hatalı işlem yüzünden yabancı adaysa vatandaşımızı Almanya'yı terk etmen lazım diye bir emir vermiş. Hı hı. Tabii arkadaş hemen bunu uygulamış, geri dönmüş. Hı. Sonra çeşitli avukatlara görev vermiş. Avukatlar da sağ olsun bilmiyorum yanlış bilgi. Onlar da maalesef her avukat da bu konuyu incelediğini bilmiyor demek ki. Onlar da bir şey yapamıyor. Sonunda işte medya kanalıyla sizler sağ olun bu konuda önemli fonksiyonunuz var. Bizi buluyor. Sonra biz diyoruz ki Allah Allah bir dosyayı bir inceleyin. Baktık dosyada hiçbir sorun yok. Vatandaşımızın Türkiye dönüş tarihi 2008 senesiymişmiş. 2008 tarihinde de bayağı iyiymişmiş durumu. Yani hiçbir şekilde yani sosyal yardım almıyor, iyi gelir varmışmış. Sonra burada işini bırakmış, tazminatını da alıp Türkiye'ye dönmüş. Biz bunları belgeledik, bütün her şeyi gösterebildik. Sonra 3-4 ay yabancı adaylarının bunu tekrar kontrol etti. Bütün belgelerimizi kontrol etti. Doğru olduğumuzu kabul etti. Sonra bir yazıyla evet sizin oturma yani müvekkilinizin oturma müsaadesi ölmemiştir. Aynı zamanda uzun süre yurt dışında kalmasında bir sakınca yoktur diye evrakları gönderdi. İşini bitirdik.
Peki Temel Bey...
Ben sonra sorun değil. Bir de son olarak sonra sizi hemen alayım. Önemli olan bir konu daha var. Bu kanun dediğim bu haklar 2005 senesinden sonra başladı. 2005 senesinden önce vatandaşımız uzun süre yurt dışında kaldıysa o zaman ancak emekliydiyse veya da emekli varsa o zaman kurtarabiliriz belki. Yani benim şu an dediğim konu 2005 senesinden sonra olan vatandaşımızın durumunu anlatacağım. Eğer ki bundan faydalanamıyorsak bazı durumlarda eğer ki bir Türk vatandaş ortaklık konseyi kararına göre hak kazandıysa ya bir Türk işçisinin aile ferdi olarak burada en azından 3 sene Almanya'da beraber yaşadıysa ya da bir işçi statüsünde uzun süre en azından 4 sene burada çalıştıysa orada da önemli haklar aldıysa o zaman da kurtarma ihtimalimiz var. Ama o zaman süreler tabii biraz daha kısıtlı. Onu durumdan duruma bakmamız gerekir. Bir vatandaşımızı ancak böyle kurtarabildik. Önemli bir sebep de gösterebiliyorsa 3 sene sonradan da ölmez bu hak. Ama o biraz karışık olduğundan ona süreler vermek biraz zor. Ona somut olayı bakmamız gerekir. Buyurun. Peki, şimdi çok konuştum. Sizin sorunuzu hemen alayım.
Ben unutmadan sorayım. Süresiz oturma hakkı, süresiz oturma izni hangi koşullarda iptal edilebiliyor?
Şimdi örneğin burada bir suç, ağır bir suç işlediyse o zaman tabii bunu iptal edebilirler. Ya da temeli Türkiye'ye dönüp de bu dediğim şartları yerine getirmeyen kişilerin oturma müsaadesi ölüyor. Ya da 6 aydan fazla yurt dışında kaldığında da bu oturum hakkı ölebiliyor genel olarak. Yani buna benzer yabancılar yasasının 51. maddesinde düzenlenmiştir bu konular.
Yani
sosyal yardım almak bile burada sorun çıkarabiliyor durumdan duruma.
Yani mesela 15 yıl yurt dışında yaşamış olsun, sonra Türkiye'ye gelmiş olsun, 7 ay kalmış olsun, süresiz oturma hakkını kaybediyor mu?
Şimdi eğer ki benim dediğim diğer şartları yerine getirmiyorsa durumu ciddi. Eğer ki 6 aydan fazla yurt dışında kaldıysa, 7 ay olduysa ama Avrupa hukukundan kaynaklanan hakları öne sürebiliyorsa bu Avrupa hukukunda bu ortaklık konseyi kararının 13. maddesinde de bir hakların kısıtlama yasağı ilkesi var. Eski kanunlarda çünkü o 6 ay süresi bu şekilde değildi. Çok uzun bir süre yurt dışına gittiği yüzünden Almanya'da artık ikamet etmediği ortaya çıktığından ölebiliyordu. Yani o konuda yani 7 ayı belki kurtarırız demek istiyorum ama her somut olayı orada bakmamız gerekir. O biraz karışık. Anladım. Çünkü o Türkler için o 6 ay bu şekilde geçerli olup olmadığı da tartışıyoruz. Ve o konuda bir Federal İdare Mahkemesi'nin kararında da tam somut değil ama Türkler için bu geçerli olmayabilir diye bir kararımız var. Hı hı. O mahkemeyi biz yürütmüştük. Yani o yüzden durumdan duruma onu bile kurtarabiliriz, evet.
Temel Bey, peki o zaman şöyle bir özetleyecek olursak, Türkiye'de uzun süre kalmayı planlayan vatandaşlarımız sonrasında problemler yaşamamak için nelere özen göstersinler? Yapmaları gerekenler şöyle adım adım nelerdir? Bir kez daha yineleyebilir misiniz?
Tabii. Şimdi en önemlisi, eğer ki uzun süre yurt dışında kalmak istiyorsa, benim kural olarak tabii tavsiyem bir avukata önce, yani yabancı hukukunu uzman bir avukata sorsun. Çünkü yabancı adaileri de bazen yanlış bilgi veriyor, o yüzden söylüyorum. Eğer ki doğrudan yani hiçbir avukata gitmeden bu işlemleri yapmak istiyorsa önce bir düşünsün. Şimdi diyelim ki bugün ayın 15 Ocak 2016 tarihinde. Ben 15 seneyi doldurdum mu? Doldurduysam süre zotero müsaadesi sahibi miyim?
Evet.
O da tamamsa ben geçimimi şu an kendim temin edebiliyor mu?
O da evet.
Ama şimdi oradaki önemli olan geçimini temin etmek sadece sosyal yardım almamak anlamında değil. Geçimimi temin etmek demek ki bütün masraflarım çıktıktan sonra benim ayda ne kadar para artıyor. Ve hastalık sigorta sahibi, hastalık sigortam da var mı? Bunları bakması lazım. O yüzden ben avukata danışmasını tavsiye ediyorum. Çünkü burada yanılabilir. Yani burada şehirden şehire çeşitli, çünkü her şehirde Almanya'da bu geçim sağlama tarifeleri veya da gereken meblağlar farklı.
Değişiyor.
Çünkü mesela Münih gibi pahalı şehirlerde geçimini sağlaması için mesela bir kişinin en azından 410 euro artması gerekir. Bütün masraflar çıktıktan sonra. Ama bazı daha küçük bölgelerde bu biraz daha düşük olabiliyor. Mesela 380-390 olabiliyor. O yüzden bunu bakmamız gerekiyor. Bir de çocuklar varsa onları hesaplamamız gerekir. Çocukların yaşı önemli. Sonra burada çocuklar için çocuk parası alınıyor mu? Bunları bakmamız gerekir. Başka nereden kaynakları var? Ya da nafaka borçları var mı? Bunları bakmamız gerekir. Yani konu ince olduğundan genel olarak ben mutlaka bir avukata önce danışmaları kural olarak tavsiye ediyorum.
Peki.
Eğer ki avukat olarak yani avukata gitmeden ve yabancı adresine bilgi vermeden, öyle bir belgeyi de almadan Türkiye'ye gittiyse ve belirli bir zaman Türkiye'de kaldıktan sonra yine Almanya'ya geri dönmek istiyorsa da, o zaman da tabii tekrar bir avukata danışmasını tavsiye ederim. Belki oturum hakları çünkü ölmemiş olabilir. Biz sonradan dediğim gibi bazen 7-8 sene geçtiği halde oturma müsaadelerini geri alıyoruz.
Evet, güzel. O zaman iyi bir avukat arkadaşımızın olmasının faydası var değil mi Temel Bey?
Yani maalesef yani genelde o kadar sorunlu değil. Gördüğünüz gibi çok da zor şartlar değil. Ama uygulamada maalesef gördüğüm, bazen ben de şok oluyorum. Çünkü dosyalardan görüyorum. Avukatlar buna dikkat etmeden yanlış işlem yapıyorlar. Bir şey de elde edemiyorlar.
Doğru.
Yani
doğru.
Esas siz de görüyorsunuz.
Tabii.
Çok zor değil. Belki biraz teferruata girmek lazım.
Tabii. Mevzuatı bilen insan.
Uygulamada şu sorunu yaşıyoruz bazen. Vatandaşlarımız tabii seneler sonra bazen belgeleri bulmakta zorlanıyor.
Doğru, haklısınız.
O biraz zamanımızı alıyor. Ve vatandaşın da zamanını alıyor. Ama bunları hallettikten sonra oturum müsaadesini kurtarabiliyoruz.
Tabii, mutlaka. Çok teşekkür ederiz Temel Bey. Biz önümüzdeki haftalarda yine rahatsız edeceğiz sizi. Sizin engin bilginize başvurmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz bugün zaman ayırdığınız için bize.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalınız efendim. İyi günler.
İyi günler.
gelelim bir başka konuya. Türkiye'de boşanma davaları ve boşanma sebepleri neler? Medeni kanundaki düzenlemelerden biraz da söz edeceğiz. Dinleyici sorularımızı da biraz cevaplandırmak istiyoruz. Soruları nereye soracağız diyorsanız +90 312 alan koduyla 463-34-19 ve 463-34-21 numaralarından bize ulaşabiliyorsunuz. Yapımcımız Kadriye Şenel'e sorularınızı iletebilirsiniz. O da bize aktaracak. Biz de burada kıymetli avukatlarımız Bedrettin Can Polat Beyefendi ve Eyüp Sabri Can Polat Beyefendi ile yanıtlamak istiyoruz sorularınızı. Evet, boşanma, evlenmek çok güzel de boşanmak biraz zor oluyor galiba, değil mi? Ne dersiniz Bedrettin Bey?
Gerçekten kolay değil. Evet. İşte zaten bunun nedenlerini falan biraz sonra devam edeceğiz. Çok önemli ama. Bir yuvanın akıbetinden bahsediyoruz. Evet. Değil mi? Evet. İnsanlar evlenirken çok güzel davulla zurnayla düğün salonlarında evleniyorlar ama bir de bunun devam ettiremeyenleri var. Onun nedenlerini şimdi öğreneceğiz.
Peki, o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Şöyle bir medeni kanundan biraz bahsedelim. Evet. Türk medeni kanunumuzda yer alan kaç boşanma sebebi var ve bunlar acaba hangileri? Evet.
Vatandaşa sorsak çok tabii.
Çok tabii.
Her kalbin kendine doğru bir kırılma noktası var. Ama medeni kanunu hazırlayanlar genel sebepleri ana kıstaslarıyla belli etmişler. Evet. Bu geçen pazar biz Radyo 1'de TRT'de bunlara değinmiştik. Evet. O zaman bir örnek vermiştik.
Radyo 1'de de program var o zaman.
Ara sıra gidiyoruz
ara
diyelim.
Ara sıra, tamam.
Orada dedik ki yaklaşık olarak 10 yıl içinde evlenenlerin %60'ı boşanmış oluyor. Şimdi evet, çok ciddi bir rakam. Aslında salgın gibi, hani şu an gripten herkes müzdarip. Bilhassa benim annem şu an evde yatıyor Ferruh Hanım ama. Evet. Ama bu ciddi bir boşanma salgını. Evet. Öyle ki ilk
10 yıl.
Evet, ilk 5 yılda rakam %30.
39 hatta evet.
39 evet. Şimdi böyle olunca bunun anlamı şu. Düğünlere gidiyoruz değil mi hepimiz, çevremizdeki insanların. Ama sıkıntı şu, şimdi bu düğünlerde gittiğimiz insanların ne yazık ki aynı şekilde bir avukata gidip ya da bir hukukçuya gidip ya ben boşanmak istiyorum ama evlilikteki sorunlar için şahit istiyorum dedikleri zaman hemen hemen 500 kişilik düğün yapan kimsenin hayatında 3 tane şahit çıkmıyor. İnsanlar halayda çok kalabalıktır ama acılar da çok yalnızdır.
Evet.
Öyle olunca şimdi bugün ki bu konu aslında çok iştah açan bir konu değil. Evet. Ama çok genel bir konu. Hı hı. O yüzden bilgilendirmekte fayda var.
Tabii.
Biz kendimize düşen kısmı ile hukukçu olarak anlatacak olursak medeni kanun 6 tane boşanma sebebini öngörmüş. Bunlardan %93'ü yani 10 kişiden 9'u şiddetli geçimsizlik, bu dizilerde, filmlerde, hatta artık tiyatro oyunlarında bile en sık söylenen söz. İşte evlilik birliğinin temelinden sarsılması. Ya bu temelinden sarsılması, bu ara hani depremde çok oluyor Allah korusun memleketi. İşte o temelinden oynaması. Bunun dışında ne var? Eşlerden birinin zinası var. Ama meslek hayatımızda biz zinadan dolayı direkt açılmış davayı çok nadir görürüz. Neden? Toplumun örf ve anemelerinden dolayı insanlar bunun
gizlenendir.
Aslında alt bir konusu daha vardır onun ama iffet yükümlülüğünün ihlalidir. Yani ille de biriyle bir cinsel münasebet değil, biriyle çok yakınlaşmış olmak, işte sosyal ağlarda çok fazla bir arada olmuş olmak, Facebook, Instagram, Twitter, öyle yani evliliklerin bitmesindeki çok büyük sebeplerden birisi de bu. Ben bunu yayınlarda söylüyorum. Kaç kişi eşine ya da sevgilisine Facebook şifresini rahatlıkla verebiliyor? Bakalım yani. Öyle çok azdır. Hakikaten vermez yani. Bu bir dürüstlük de tartışması içerisinde girdirebilir insanı. Hayata kast var. Bunu nerede görüyoruz? Gazetelerin 3. sayfa haberlerinde. İşte kocası tarafından haşamat hale getirildi. Labne gibi oldu falan. Adliyede de devam ediyor bu iş. Artık ilginç bir şekilde var. Kadınlar da erkeklere saldırır hale geldi. Uzak Doğu sporları öğrendikten sonra. Aikido, tekvando ile onlar da dalıyor.
Faydalı. Ben de iki kız annesiyim, düşünüyorum ya.
Güzel.
İşte suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme. Şimdi bu da çok önemli. Neden? Artık internetin hayatımızın içinden akıllı telefonlarla çıkmayacak bir hale gelecek kadar bağımlılık yaratması şöyle sonuçlar da doğurdu. Oyunlar ya da bahis sitelerinin üzerinden çok ciddi kumar oynuyoruz. Türkiye'de her ne kadar kumarhaneler kapatılmış ve yasaksa da ille de yani yurt dışındaki yerlere gitmeye gerek yok. Cep telefonu üzerinden bir bankamatik hesabınızı tanıtaraktan oturduğunuz noktada o an en ciddi sohbetin ortasında kumar oynayabiliyorsunuz. Son olarak terk ve akıl hastalığı.
Bu suç işlemeye mi giriyor?
Tabii haysiyetsiz hayat sürüyorsunuz. Yani burada da kumar bir hastalıktır ve tedavisi gerekir. Akıl hastalığı var. Geçen bir psikolog arkadaşımızla sohbette dedi. Abi toplumun bana göre %70'i akıl hastası dedi. Yani bir hekim gözlemi bu. Hı-hı. Hakikaten de öyle. Eczanelere sorduğunuz zaman en çok satılan şey antidepresanlarla bu akıl hastalığı göstergesi değil ama huzursuzluğun göstergesi. Tabii. Akıl hastalığı bir, işte performans arttırıcı ürünler iki, toplum bununla şu an kendini uyutuyor. Üç, terk dedik. Hani ben annemin evine gidiyorum faslı var ya, işte annenin evine gidip de birazdan anlatacağım. Ne zaman dönmezsen artık bir boşanma sebebi sayılır. Bugün bunların her birini vaktimiz yettiğince içeriğiyle anlatmaya gayret edeceğiz.
Peki bu şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının şartları kısaca neler?
Şimdi Yasemin Hanım, biraz önce Sabri Bey 6 ayrı boşanma sebebinden bahsetti. Bunların her biri bir boşanma sebebi. Ama bunların içerisinde en önemlisi bu. Nedeni de şu: boşanmaların %93 hatta %94'ü bu nedene dayalıyor. Çok genel bir şemsiye. Herkes bunun altına girerek boşanmayı istiyor. Burada da 3 tane şartlar uzatmadan, süremiz kısıtlı olduğu için. Birincisi, diyor ki yasamız, ortak hayat, evlilik bu daha zaten. Ortak hayatı kendilerinden sürdürmeyi beklenilmeyecek derecede temelinden sarsılmış olmalı. Temel tabir ediliyor. Temel. Onu biz depreme çok benzetiyoruz. Hı. Mesela 3,5'lük, 4'lük depremler pek fazla etkilemiyor. Ama bir 7'yi düşünün. Hı. Ne oluyor? Çatı falan iniyor aşağı. Hı. Evlilikte de mahkeme şiddetli geçimsizlik arıyor. Yoksa geçimsizlik 3 aşağı 5 yukarı. Siz de evlisiniz. Hı. Ben de 40 yıllık evliyim. Maşallah. Bu da oğlum. Maşallah. Yani hiç efendim bizde olmadı diyebilir miyiz? Hı. Ama evi yıkacak derecede olmamalı. Hı. Demek ki hakim orada kriter olarak onu arıyor. Tabii. Şiddetli mi diyor geçimsizlik, onu arıyor ve ciddi midir? İkincisi bu, evlilik birliğinin devamında ne taraflar, yani ne karı koca ne çocuklar, ne de toplum için faydasının kalmamış olması lazım diyor. Hakim bakıyor ki bunlarınki evlilikten başka her şeye benziyor. Ne kendilerine faydası var, ne topluma faydası var. O zaman onun devamında da fayda görülmüyor. Öyle ya, faydası olmayan, ne kendilerine ne başkasına faydası kalmamış bir evlilik. Bir üçüncüsü de, davacının kusuru daha ağır olmamalı. Bunun sebebi şu: her türlü yanlışı siz yapmışsınız. Tamam. Çok var öyle. Efendim diyor, hanım bana hitap etmiyor artık diyor filan. Aradan zaman geçmiş, hanımını beğenmiyor. Veya kocasını
elektrik
beğenmiyor.
Elektrik alamıyorum diyor.
Böyle. Elektrikler kesiliyor
filan. O da falan. Normal değil mi?
Hayır. Şimdi evlilik şöyle
ona
ama.
Ona da yazık.
Ona da şöyle var şimdi. Her işin bir kapısı vardır, bir de çıkışı var değil mi? Giriş var, tamam. Çıkış var. O kapıdan girerken, yani evliliğe girerken, evlendirme memuru bir şeyler söylüyor da millet orada o davul zurna oynamanın arasında unutuyor. Diyor ki bakın, siz diyor tabii. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, fakirlikte, zenginlikte bunlar var. Tabii. Yani
onları şimdi duymuyoruz arada.
Tabii diyorsunuz. Şimdi biz her şey iyi giderken aman ne kadar güzel.
Evet.
Biraz ibre düştüğü zaman efendim o bana hitap etmiyor. Hanım hasta oldu, kocam hasta oldu, paramız bitti. Bunlar evlilikte var. Hı. Hayat dümdüz değil. Uzatmayayım. Sonuçta kusuru olan insanın boşanma davasına eşi şey yapabiliyor, itiraz edebiliyor. Hı. Bu üç şart çok önemli. Zaten evliliklerde işte bu üç şart oluştuğu zaman maalesef yıkılıyor Yasemin Hanım. Evet. Uzatmayalım çünkü başka taraf sorularımız var.
Bu arada canlı yayındayız. Avukatlarımıza sorularınızı lütfen iletiniz. avukatlarasor.blogspot.com adresimiz de sizler için açık. Bedrettin Bey ve Sabri Bey burada size yanıt verebilirler. Bu alanda da yanıt verebilirler. Sadece boşanma değil, başka hukuksal sorununuz varsa lütfen bize iletiniz. Biz de canlı yayında yanıtlayalım istiyoruz. Şimdi Sabri Bey, peki açılmış ve reddedilmiş bir boşanma davasının üzerinden 3 yıl geçtikten sonra ne gibi haklar doğuyor?
Şimdi biz mahkemeye her açtığımız dava karara bağlandığı zaman istediğimiz gibi bir talebin sonucu doğacak anlamına gelmesin hayatta. Hı. Bu ne demek? Yani ben davayı açtım, ille de mahkeme beni boşayacak. Yok canım. Evet. Mahkemeler tasdik makamı değildir, karar makamıdır.
Evet.
Bir karar verecek. Bu karar eğer sizin evliliğinizin devamı yönünde de olabilir. Hı. Yani hakim der ki evladım, sizin boşanmanız benim açımdan menfaatleri, yani evlilik birliğinin menfaatlerini ters. O yüzden birazcık daha cicimayını uzatın. Şöyle bir hafif daha dalgalı günleri atlatın. Bir bakalım.
Reddediyor
davayı. Örneğin şimdi erkek örneğin. Daha 7 aylık evli. Ben boşanmak istiyorum. Niye? Elektrik alamıyorum. Voltajı yükselt o zaman. Trafoyu değiştir. Yani yapacak bir şey yok. O zaman hakim bayana acıdığı için pozitif ayrımcılık yaparak erkeğin davasının reddine karar veremez.
Peki aynı şey kadın istediğinde ne oluyor?
Olabilir.
Kadın o zaman uzatıyor mu yine?
Ha, gene diyebilir ki o zaman da adamı. Yani kadın, erkek... Ya
elimde yeterli bir sebep yok. Yok, başka görmüyorum diyor. Tamam.
Örneğin şahitlerin hepsi geldi. Hiçbir şey dolduracak bir şahitlik yapmadılar. Hakim soruyor, bu evliliğin bitmesine siz şahitsiniz. Ne gördünüz diyor. Hiçbir şey görmedik diyor millet. Şahitler hiçbir şey görmemiş. Ortada bir dayak yok, şiddet yok, alkol yok, kumar yok, aldatma yok, zina yok. Niye boşasın? Öyle. Evet. O zaman niye evlendin sorusu da çıkmak zorunda. Öyle olunca şimdi ama bizim hatamız burada toplum olarak ne? Davaya gitti. İlk duruşmada da hakim ya da kaçıncı duruşma olursa olsun kararda verdi, boşamadı. Şimdi boşanmadı ne demek? Davanın reddine demek.
Evet.
Şimdi biz bir de adliyeye gitmiyoruz. Moralimiz bozuluyor ya. Küstük çocuk gibi. Oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi. Şimdi o küsme iyi bir şey değil. Önce onu bir kesinleştirmek lazım.
Evet.
Kesinleştikten sonra Bedrettin Bey'in terminolojisine göre zaman sayacı başlaması gerekiyor. Kronometre. 3 yılı dolduracak. 3 yıl
bu karardan boyun, sonra 3 yıl sonra.
Bir kere öncelikle bizi dinleyenlere diyelim ki boşanma herhangi bir sebeple dava açılmış ve reddedilmiş olacak.
Evet, tamam.
2. Reddedilen bu dava kesinleşmiş olacak.
Tebligata
çıktı. Yani ben gitmiştim 3 yılda geçti davadan değil. Peki kesinleşti mi? Tebligata çıktı mı? Öyle ya. 3. Kesinleşmeden sonra 3 yıl geçecek. 4. Her ne olursa olsun evlilik birliğinin yeniden kurulması için bir araya gelmemiş olacaklar.
Yani birlikte yaşamayacaklar tekrar.
Şimdi dava açıldı ama arada test sürüşlerimiz birbirimiz hakkında devam ediyor. Tatile gittik, biraz daha gezdik ama küstük ayrıldık ya. O biraz daha...
Dediniz yani hakim dedi ki voltajı yükseltin o zaman dediniz.
İşte o voltaj denemeleri de olmamış olacak.
Evet.
Yani evlilik birliği yeniden devam etsin diye hiçbir şekilde... Bunu yürütmemiş olacaklar.
Anladım.
Ha bu yürümediyse o zaman zaten hakime bu sefer diyorsun ki biz 3 senedir karı koca hiç olamadık.
Evet.
Ne yaptıysak aynı da yaşam. Akım bir türlü yükselmiyor. Trafoyu da değiştirdi. Katlı da yeniden çektik ama
yine
olmadı.
Yok.
Yok artık bu marş almıyor bizi lütfen boşayın.
Tamam diyor. Peki terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için bazı şartlar var mı?
Var. Yasemin Hanım bu da bir boşanma sebebi terk sebebiyle. Evet. Terk demek ne demek? Evden ayrılmak.
Evet.
Ama bu evden ayrılma çeşitli sebeplerle olabilir. Uzatmayalım. İnsan geziye gider, göreve gider. Bunlar terk değil. Evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri yapmamak amacıyla diyor. Biraz önce Sabri Bey dedi ya ben annemin evine gidiyorum. Veya erkek dedi ki arkadaş ben evi terk ettim. Gitti başka yerde oturuyor. Bu terk böyle yani. Evliliği terk ediyor. Eşini terk ediyor. Böyle olacak. O nedenle.
Evet.
Haklı bir sebep de olmayacak terkte. Yani öyle ya terk ederken mesela askere gittim ben 1,5 sene var askerlik var. Efendim 1,5 sene sürdü canım askere gitti adam haklı bir neden var. Haklı olmayacak. Bir de terk en az 6 ay sürecek. Eskiden çok kısaydı.
En az
3-4 aydı. Şimdi burada yasa şunu aramış diyor ki terk eden insanın bir sinirliliği var ya. O biraz soğusun. Hani bir 6 ay düşünsün geri döner mi diyor. İşte bu 6 ay içerisinde geri dönmezse. Mahkemeden eve dön ihtarı gönderiyor. Diyor ki sen evini terk ettin eve dön. Dönmezsen ben terk nedeniyle dava açacağım diyor. İşte terk davası böyle açılabilir. Uzatmayayım yine süremiz kısa. Orada hanımların çoğu diyor ki ben terk etmedim diyor. Terk ettirildim diyor. Ayrı bir cümle. Yani benim suçum değil diyor. Eşim beni dövdü, sövdü, hakaret etti. Evde oturamaz yaptığı için ben evi terk ettim diyor. Yoksa kendim etmedim diyor. Onun için erkeklerin çoğu bu davayı açarken bu savunmayı hesaba katmıyor. Yani kendi keyfinden yani
niye
etmedi.
Terk etmiş, ona
sen ettirmişsin. Evde oturamaz hale gelmişsin. Uzaktan da haber gönderiyorsun. Diyorsun ki eve gelirsen affedersin senin ayaklarını kırarım diyor. Tehdit ediyor. O zaman ben nasıl geleyim evime diyor. Hakim de diyor ki senin terkten dava açma hakkın yoktur diyor. Bunların incelikleri var tabii.
Anladım.
O açıdan.
Anladım. Peki bir de akıl hastalığı durumu vardı. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma nasıl oluyor?
Evet şimdi bize meslek hayatımızda benim dinlediğim bilhassa bayanların tamamının ilk cümlesi benim kocam delidir. Böyle giriyor.
Niye kadınlar daha deli benim bildiğim? Öyle değil mi?
Doğru. Bunu zapta geçmek bugün, lazım çok iyi.
Ben de bugün evi erkekleri savunuyorum.
Yani şimdi baktığımız zaman.
Vallahi eşim olsaydı Ferru Hanım o da hep hanımları savunuyor ama hanımlar eski hanımlar değil kusura bakmayın.
Değil mi?
Çok değişti. Çok değişti.
Baksana ben sunucu bile diyor ki.
42 yıldır bu meslekteyim. Bizim zamanımızdaki hanımlar gibi değil artık. Onlar özür dilerim belki onlar bir razı olacak ama
tükendi.
Onlar erkekleştiler. Çoğu için onu söyleyebilir. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Sabri Bey'in süresini almak
istiyorum. Yani şimdi bir kere ciddi anlamda öyle bu adam deli ya da argo sözleriyle işte diğer varyasyonlarından birisi değil, ciddi bir akıl hastalığına yakalanmış olması evet. lazım. Hmm. Öyle ya.
Bunu bir psikiyatristten raporlandıracağım.
Şimdi o akıl hastalığı da kocasına işte böyle ben duruşmada gördüm bunu. Dudaklarıyla böyle yapıyor falan demişti. Yani şimdi bu karikatürize bir iş değil ki. Bu akıl hastalığının bir hekim tarafından hatta bir heyet raporuyla şifasının da kabil olmaması lazım. Öyle ya, şimdi bazen dönem dönem depresyona giriyorsunuz değil mi? Adam eve geliyorsun, panda yavrusu gibi duvara sırtını dönmüş oturuyor yani. Ne oldu? Konuşmuyor. Ya birkaç gün bir geçsin, belki buzu eriyecek adamcağızın yani. Ama şimdi hiç geçmiyor.
Evet.
O zaman eğer bunu da heyet raporuyla belgelendirirsek o zaman o 3 yıl bekleme süresine gerek kalmadan kaldırıldı o. Bundan dolayı dava açarak benim eşim hakikaten ne yazık ki trigger kayışında bir gevşeme oldu ve toplayamıyor motor ustaları. Artık boşayabiliriz diyebilirsiniz. Ama Allah vermesin, zor bir şey.
Evet, amin amin. Peki hayata kast, kötü muamele ve onur kırıcı davranışlar sebebiyle boşanmanın şartları var mı?
Evet var. Bu da çok önemli şimdi. Bakın hayata kast deniyor. Ne demek? Eşini öldürmeye teşebbüs. Biraz evet. hanımlarda çok rastlanan zehirlenme olayı mesela.
Öyle. Bir de gece bıçakla kesme
gece
var.
Gece bıçakla veya gece kafasına keserle vurma.
Keserle vurma.
Biz televizyonda bir programın ben şeylerini eşimle beraber o konuları işlemiştik de 40 cezaevinde eşlerini öldüren hanımların hayat hikayeleri vardı.
Evet, TRT'de belgesel.
O belgesel şekilde çekilmişti. O zaman çok inceledik, uzatamayız burada da. O zaman bu hanımların yüzleri karartılarak niçin kocalarını öldürdüklerini anlattılar. İnanın çok fazla bundan dolayı. Demek ki hayatına kast edecekse, etmişse. Bir, teşebbüs edecek.
Etmişse.
Evet, veya teşebbüs edecek.
Teşebbüs.
Tabii. Eksik kalacak.
Ama eksik kalacak. Öldürecek, evet. kafasına
vurdu. Bunu delillendirecek miyiz biz?
Hayır, evet. Her şey ispatlı olur.
Genelde yaralanırsınız.
Veya diyor ki efendim, pek fena muamele. Bu ne demek? Devamlı hakaret eşine, küçük düşürüyor. Devamlı sövüyor.
Ne kötüdür o.
Bu da kötü ama şimdi insan sürçülisan deriz Yasemin Hanım. Vazımızdan bazen bir cümle bizim irademiz dışında düşer olabilir. Özür dilersiniz filan, o sizin şeyinizden. Ama bu öyle değil. Sürekli yapıyor.
Bir de hani birebir de toplum içinde yapılması tabii, çok daha rencide.
Bir de evet, onur kırıcı davranış.
İşte o da onur kırıcı.
Eşini toplumun arasında her türlü her türlü sözü söylüyor.
Tamam.
İşte bu gibi sebepler varsa bunlar da katlanılamaz evlilikte. Doğru da değil, ayrıca yakışmıyor da. Bu da bir boşanma sebebidir.
Evet. Siz hani zina sebebiyle bize başvuranlar olmuyor dediniz ama zina sebebiyle boşanma davası konusunda da kısaca bilgi verebilir misiniz?
Hayır. Şimdi toplumda ciddi anlamda aslında yani temelinden sarsılmış o ilk en geniş %93 olan bu boşanmaların içeriğine girdiğimiz zaman bana göre bunun %70'i zinadır. En azından %30 da iffet hükümlülüğünün eksikliğidir. Şimdi çok ciddi anlamda kadın erkek rolleri değişmeye başladı.
Zina kelimesi o zaman erkeğe daha çok yönelik bir kelime. İffet sorumluluğun ne dediniz
acaba? Bir şey eksikliği.
O daha kadına yönelik bir kelime
aslında,
değil mi?
Gerçek,
zina iki taraf aslında.
İki taraf.
Öyle mi?
Şimdi tamam. Mesela
biraz daha hafifletilmiş
bizim son gelmiş. Yıllarda gördüğümüz meslek içerisinde uygulamada çok ciddi manada iyileri tenzih ederiz ama bayanlar artık aldatıyorlar yani. Kocam ilgisiz diyor, eve gelmiyor diyor, şöyle ders çalışıyor, böyle bilmem ne yapıyor. İyi. Ben de diyor nefsimi köreltiyorum. Yani. Hakikaten savunma bu.
Evet.
Şimdi böyle olunca zina çok ciddi şekilde eskiden erkek aldatırdı. Hani erkeğin hatta bir nevi rajonunda var denen bir tabiatı gereği yapan bir vaziyet vardı. Ama
evet.
artık öyle değil. Kadınlar babamın dediği şekilde iş biraz daha erkeksileşmeye başlayınca kadın bunda mahsur görmüyor.
Çünkü intikam aldım diyor.
Bu şekilde
diyor. Bize gelen boşanmaların çoğunda var. Yani hanım da diyor ki ben de intikamımı alırım diyor. Gayet tabii diyor filan. Böyle o çok kötü.
Evet. Evet.
Şimdi ister bayan ister erkek birisinden birisi bu zinayı ortaya koyduğu zaman yani sonuç dakikamız ama şu onda nasıl ortaya koyuyor? İşte o Facebook, Instagram, Twitter'daki mesajlaşmalar, video kayıtları, cep telefonlarının %90'ı akıllı artık. Oradaki WhatsApp video kayıtları, görüşme kayıtları, mailleşmeler. E şimdi onun dışında birbirlerine kamerada soyunuyorlar.
Evet,
İstanbul'da biri Ankara'da.
Evet.
Sanal bir durum var ama realitif bir hali de var işin. Evet. Onun dışında karşılıklı SMS'leşmeler, telefonlaşmalar, ikinci hatlar. Cep telefonlarına bayanların büyük bir çoğunluğu kocasının cep telefonuna kocasının bilgisi olmadan yazılım yüklüyor ve onun bütün verilerini kendi mailine atıyor. Adam gizli gizli yazışıyorum zannediyor ama sabah hatun oho elinde satırla geliyor günaydın diye. Şimdi öyle olunca
teknoloji ilerleyince
son iki dakika ama hani teknolojinin de şeyi var. Bunlar bu arada söylemekte fayda var. Haksız delildir. Yani bunu kullanamazsın.
Rızası olmadan gizli.
Cümlem şu olsun, 2,5 dakika var. Eşinin zinasını öğrendi. Efendim rüyaya yatayım, istihareye yatayım, bilene sorayım. Birazcık bu konuyu müşahede edeyim. Mütalamı sonra vereceğim. Güzel. Peki hani bunu halk arasındaki şeyle boynuz deniyor ya bu işi. Bu atılmış olanın vernik süresi ne zaman? Ne zaman kurur bu iş? 6 ay. Bu işin üzerine, kulağınızın üzerine 6 ay yattınız, düşündünüz, taşındınız, kaşındınız ve 6 ay geçti. 6 ay olayın üzerinden geçtikten sonra artık... Bu süre bitti.
Bu affetmiş
sayılır. Affetmişsin sayılır. Üstüne su iç.
Yani o zaman 6 ay içinde ne yaptın yaptın.
Yani artık hislerin 6 ay içerisinde bunu yutkunuyor musun, kusuyor musun o senin kararın. Ama 6 ay içinde yap bunu.
Anladım.
Peki 5 yıl önce aldattığını öğrendin. Yani hasbelkader evde notbuğun şifresi açık kalmış. Sen de bir girdin baktın ki 4 yıl önce seninle evliyken biriyle yazışmış. Oh oh çok güzel gitmiş iş. Bunu öğrendiğin andan itibaren gene... 6 aylık süre başlıyor. Aa. Öğrenme olayı burada çok önemli. Son cümle. Zina artık suç değil. 2004-2005'ten beri.
Ceza açısından.
Eskiden suçlu cezaevinde yatılırdı bu sebeple. Bir boşanma sebebi. Buna dikkat etmekte fayda var.
Hemen son soruyu soruyorum. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme deneyimiyle boşanma davasının şartlarını bir de alalım.
Evet. Sizden. Burada da ismi üzerinde efendim suç işleme diyor. Ne demek? Hırsızlık yapmış, dolandırıcılık yapmış. O kadar ki artık eşi ona tahammül edemiyor etrafta. Hırsızın hanımı diyorlar. Filan. Dolandırıcının hanımı diyorlar. Birincisi bu. Ondan sonra veya eş haysiyetsiz hayat sürmeli diyor. Ayyaş gece gündüz içiyor. Çok ayrı bir şey. Sürekli kumar oynuyor. Ahlakça kötü işler yapıyor. Ve üçüncüsü de diyor buna eş dayanamaz hale gelmişse. Yani ben böyle bir insanın eşi olamam diyorsa o zaman ne oluyor? Bir boşanma sebebi oluyor. Sonucu itibariyle Yasemin Hanım, tabii süremizin sonuna geldik ama evlilik çok önemli, çok mukaddes bir mevzudur. Yani insanlar kusura bakmasın ama birbirlerine itimat edecekler. Evlilik öyle sadece gençlik için düşünülecek bir konu değil.
Doğru, esas yaşlılık için.
40 yaşına geliyor, yaşlanıyor. Bakın biz Ferru Hanım'la 40 yıllık evliyiz. Gece birimiz hastalandığımız zaman o biri ona su verebiliyor, kalkıp yardım ediyor. Evlilik esas o zamanlar lazım. Kesinlikle. Yoksa gençken diyor ki benim kimseye ihtiyacım yok. İyi de kimsenin de sana ihtiyacı yok. Böyle gidemeyiz ki. Çok önemli. Yuvamıza, çocuklarımıza dikkat
sahip
etmeliyiz. Öyle çok ağır olacak. Özür dilerim ama üfürükten, yurttan sesler, şeylerle, konularıyla boşanma için geldiği zaman ben de hakim olarak otursam kovarım onları.
Evet.
Ya birazcık bu işe sahip çıkın. Öyle mi efendim?
Evet. Eğer boşanma kararınız varsa biraz daha düşünün diyoruz biz. Sayın dinleyenlerimiz, Vedat'ın Can Polat ve Eyüp Sabri Can Polat programımızın ikinci bölümüydü. Konuklarımızdı. Kadir Şener hazırlıyor programı. Recep Özlem Teknik Masa'da. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a. Haftaya tekrar görüşelim diyorum. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.